Ayrım 24.
Uyuşukluk hiçleşmeyi içerir. Uyum sağlama, olumsuz koşullarda varlığını korumak ve sürdürmek için bilinçli olarak ödün veren, verdiğini fazlasıyla geri almayı hesap eden bir varoluşu içerir. Konformizm işte uyum sağlama adına uyuşukluğu savunmaktır. Sahtekarlıktır. Boyun eğmenin en riyakâr biçimidir. İdare-i maslahatçılığın ta kendisidir. Konformizm pasif ve kötü alışkanlıktır. Uyum sağlamak dinamik ve görece iyi bir alışkanlıktır. Çünkü uyum sağlamak özünde olumsuzluğa karşı bir uyumsuzluğu taşır ve her türlü olumsuz alışkanlığı yatsıyan bir alışkanlıktır. Tecrübenin muhafazakarlığı kuralı. Boyun eğmek muhafazakarlıktır. Dış dünyadaki kurallara değil, kendi lehine dönüştürebileceğin yeni koşullara boyun sağlamak ise yaratıcılık. Tecrübe, muhafazakarlığın fideliğidir. Bunu söyleyince aynı anlama geldiği halde, şimdi deneyim sözcüğü yerine tecrübe sözcüğünü tercih etmem gerekiyor. Tecrübe eskimiş bir sözcük ve ben de tam eskimiş olumsuz yüklü anlamıyla ele almak istiyorum bu sözcüğün eylemini. Tecrübeye hep edinilmesi gerekli bir olgu gözüyle bakılmış. Tecrübeli olmaya imrenilmiştir. Tecrübenin olumsuz yönü de olduğu akla getirilmeden. Halbuki tecrübe bir handikaptır. Tecrübeli kişi eskiden edindiği tecrübeleri tekrar etmek ister. O zaman tarihi tekerrür ettirmeye çabalamış olur. Tarih tekerrür etmez. Tek başına tecrübenin hiç yararı yoktur. Hatta zararı çoktur. Tecrübe ancak ve ancak yaratıcılıkla ve yeni koşullara uyum yeteneğiyle anlam kazanır. Tecrübe eskiyi yenide yaşatmakta değil, yeniyi yaratmak için eskiden yararlanmakta bir değer kazanır. Tecrübeden yararlanmak geçmişte yapılanın tekrarı olarak anlaşılmayacaktır demek, neler yapıldıysa onları yapmak, nasıl yapıldılarsa öyle yapmak tecrübeden yararlanmaktır demektir. Gerçekte tecrübe bir birikimdir. Yaratıcılığın nitel dönüştürücülüğü bakımından, tecrübe birikimi nicel birikim olarak değerlendirilmelidir. Asıl değişiklik nitel değişiklik, tecrübede değil tecrübe niceliğinin de katkısı olan yaratıcılık niteliğinin gücünde aranmalıdır. Değişim bakımından yaratıcılık nitel güç, tecrübe birikimi ise nicel güçlerden yalnızca birisidir. Gerekli olan tecrübe değil yaratıcı tecrübedir. Yaratıcı tecrübe çoğu kez çarpıcı paradoksal sonuçlar doğurur. Çarpıcı paradoksal sonuçlar aykırı ve şaşırtıcı olur. Bir süredir Gonzales'in şu sözlerine takılıp kaldım. Tecrübe argümanı yaşı ilerlemiş olanların arkasından gelen gençlere karşı kullandıkları bir korku silahıdır. Arkadan gelenleri elimine etmek için sık sık kullanılır bu argüman. Oysa bazen tecrübesizlik, sorunların çözümünde insana entelektüel bir tazelik veriyor. Bacon da vakti zamanında benzer kaygıları dile getirmiş. Yaşlılar hemen bütün söylenenlere karşı gelirler, uzun boylu danışırlar, mümkün mertebe az tehlike göze almaya çabalarlar, pek çabuk pişman olurlar. Çoğu zaman tam kertesinde atılamazlar, bu yüzden değersiz başarılarla yetinirler. Bu sözler sende de aynı çağrışımı yaptırdı değil mi? Akıllı köprü ararken deli 40 kere karşı kıyıya geçip geri dönermiş. Evet, bütün bu sözler tamamıyla doğru değil ama kabul etmelisin ki hani çok yanlış da değil. Deli kanlılar. Bugün de deli kanlı bir atılım lazım değil mi? Ve bir kural, biraz deli fişek olmak lazım. Dev gençli ve isyankar. Deli fişek, voluntarist ve serüvencidir her düzeyde. Düşüncenin yeniden üretimi başta olmak üzere. Entelektüel bir provokasyon yaşlanmış, nasırlaşmış, bilinç kabuklarını kırıp atmaz mı? Muhafazakarlığı tuşa getirerek. Yenilenme ve yinelenme kuralı. Gündelik hayatın eleştirisi adına küçük çözümlerin tuzağına takılmak da muhafazakarlığın bir çeşididir. Zamanın ve mekanın yinelendiği bir dünyada yenilenme çok zor. Yabancılaşmanın, kendine yabancılaşmanın en kötü biçimi. Yenilenmek yerine kendini yinelemek döngüsüne düşmektir. En kötü yabancılaşma tıkanıklığı getiren yabancılaşmadır. Böyle bir döngüye kapılmamak için her an tetikte olmalısın. Her keresinde yeni olanı kavramalı, yeni olan yaratmalısın. Söz gelimi alışkanlıklarının, masum ya da anlamsız alışkanlıklarının bile sinsi birer tuzak haline dönüşmesi mümkün. Belki küçük yenilikler yaratabilmen, yinelenme döngüsü karşısında bir çözüm olabilir. dış dünyanda küçük çözümleri yineler ve tevekkülle benimsersen reformist olursun. Ama bunları büyük çözümlerin için yenilersen, çoğaltarak biriktirmesini becerebilirsen gerilla. Aynı şekilde iç dünyanda düşünmek, düş kurmak da böyle bir döngüye dönüşmemeli. Düşüncenin sınırına geldiğinde düş kurmalı, düş kurmanın sınırına geldiğinde düşünmeye başlamalısın. Ama ne zaman düşündüğünün, ne zaman düş kurduğunun ayrımında olabilmen koşuluyla. Düşünmek bir bakıma olguları kavramlaştırmak, yepyeni olguları da yeniden kavramlaştırabilmektir. Dünün kalıplarıyla yarını düşünemezsin. Değişim mutlak olduğuna göre düne ait düşünme biçimlerin ve alışkanlıkların, düne ait kavramların yarını açıklamanda yetersiz kalırlar. Bilgi birikimini, dünün kavramlarını, kategorilerini üst üste yığarak peş peşe ekleyerek değil, dünkü süreçten yarınki sürece çekeceğin çizgide geçersiz olanı geçerli olanı, geçerli olabilecek olanı fark edebileceğin bir düşünce dinamiği olarak çoğaltabilirsin. Dünün kalıplarıyla yarını açıklamaya kalkman, yarının dünün tekrarı olacağını zımmen de olsa kabul etmendir. Yarını dünün kalıplarıyla açıklamama yaklaşımın, eskimeyen klasiklerin yaşatılması, yeni içerikler katılarak zenginleştirilmesi bakımından zorunlu. Ne gibi? İki çizgi kuralı. Sosyalizmin teorisi eskidi mi? Sosyalizm yenildi mi? İki soruya da hem evet hem hayır. İkinci soruya biraz daha fazla hayır. Eski teoriyi aynen sürdürmek mi doğru, eski teoriyi bütünüyle terk ederek, yatsıyarak aşmak mı? Elbette bu çözümsüz ikilemi içeren yanlış bir soru. Gece ile gündüz, ak ile kara, iyi ile kötü. Ve bunlardan her biri sırasıyla üstün gelir. Bir o, bir diğeri mi? Bu anlayış çoğu kez diyalektik ile karıştırılmaz mı? Binlerce yıldır ve günümüzde halen iki çizgi arasında mücadele, yenik düşen kötüdür. İyi ise yeni olandır ya da yeni olan mutlaka iyidir. Yenik düşenden yana olmak, kötüden yana olmaktır. Eskiyi savunmaktır, öyle mi? Bir zamanlar iyi denilen yenik düşmüş ise artık o kötüdür. Yenik düşeni savunman gerçekten zordur. Herkes bir tuhaf bakar sana. Öyleyse yeni bir iyi mi aramalısın? Eski aşılmalıdır adına. Eskinin aşılması, yeninin yaratılması gibi masum görünüşlü görüşler ardında böyle bir anlayışta yatabilir. Ama yenik düşenin peşinen kötü sayılması neden doğru olsun ki? Yenik düşen neden her zaman yanlışı temsil ediyor sayılsın ki? Üstelik eski denilen, hiç eskimeyen, hep yeni kalan türden bir eski ise, bir klasik ise? Yeni eskinin çizgisi üzerinde, eskinin çizgisi izlenerek ne ölçüde yaratılabilir? Böyle bir eskimeyen eski var oldukça, eski aynı çizgi üzerinde aşılabilir mi? Eskiyi aşma, onu lanetleyip yatsıyıp başka farklı bir çizgiye atlamak olarak mı anlaşılmalı? Eski ve yeni arasındaki ilişkiyi iki çizgi arasında mücadele olarak görmediğin sürece bu sorulara ikilemsiz yanıtlar bulabilirsin. Eski teorisinin aşılıp yeniden üretilmesi aynı çizgi üzerinde üç boyutta ideolojik ya da felsefi, politik, örgütsel boyutlarda bir sıçrama, yeni bir nitelik kazanma, kazandırma ve elbet yeni işlevleri karşılayacak anlayışları da üretme yeteneğin ile mümkün olabilir. İşte bu eskinin diyalektik anlamda yatsınması ve onu aşarak sürdürmektir. Ama bu zor iş. Yeniyi yaratmak, teoriyi yeniden üretmek adına hem eskinin birikimine, olanaklarına sahip çıkmak hem de onu karalamak adına kolay. Eskiyi özümleyip ona yeni nitelikler kazandırıp sürdürmek yerine onun çizgisini terk edip onun birikimini ona aykırı bir çizginin birikimine katmak çok daha kolay. Aynı şekilde eskiye sahip çıkıyorum diye muhafazakar mukallitliğinde takılıp kalmakta. Ama mevcut bütün olumsuzlukları eskinin sırtına yıkıp sorumluluktan kurtulmak mümkün mü? Yeniyi yaratmak adına her şeyi ve herkesi suçlamak çözüm mü? Aynı şekilde mevcut bütün olumsuzlukları yeni tarz peşinde koşanları inkarcı diye suçlayarak sorumluluktan ve yaratıcılıktan kurtulmak, eskiye sahip çıkmak adına bütün her şeyi ve herkesi suçlamak, kuşkusuz eskiyi ideolojik, politik, örgütsel boyutlarında üç kere lanetleyip yatsımak nedenli yanlışsa, onu tek boyutunda ya da tek tek boyutlarında düzeltmeye çalışmak da o denli yanlış ve imkansız. Her ikisi de saçma bir ikilemin uçlarında ve aynı sorunda takılıp kalmak. Muhafazakar solculuğa karşı yeni tarz devrimcilik kuralı. Yeni Bu sözcük şimdi çok antipatik ve itici bir duygu yaratıyor. Bush yeni dünya düzeninden söz ediyor. Özal muhafazakarlığa karşı çıkıyor. Demirel yeni bir vizyon ediniyor. Baykal yeni solu temsil iddiasını yükleniyor. Ama ne yazık sözlükte başka sözcük yok. Karşındaki güçler yeniyi bir silah olarak kullanırken eski silahlarınla, kavramlarınla, tarzlarınla yetinemezsin. Üstelik gerçekten de dünyada ve ülkende eskisinden başka gelişmelerle yüz yüzesin ve bunları ancak eskisinden başka bir tarz ile değerlendirebilirsin. Elbette bugün dün olduğu gibi hiç kimse yeniye ve yenileşmeye karşı olduğunu söylemiyor. Ama bugün yeni bir modadır ve her moda gibi içi boş kavramlarla geçiştiriliyor. Bu bir handikap. Peki bu handikapı nasıl aşacaksın? Üstelik eskisinden başka olması gerekeni henüz bütün niteliği ile tanımlayabilmiş değilsin. Bu nedenle yeniden yana olmayı ağırlıklı olarak eskisine karşı olmak şeklinde anlarsan, elinde öncelikle negatif tanımlarla yüklü bir yeniler demeti tutabilirsin. Evet, herkes gibi sen de geçersizleşmiş olan eskiye karşısındır. Fakat yeni olacak olan nedir? Bunun pozitif tanımını nasıl yapacaksın? Sana yardımcı olabilir miyim? Yeni olanın, olması gerekenin tanımının ipuçları gündelik yaşantında var. Tarihsel dönüşüm, yenileşme, önce günlük yaşantının karmaşası içinde yeşerir. Bundan öz deneyiminle haberdarsındır mutlaka. Zihninde ise bunun ön yansımaları belirebilir önce. Ki bu, önce eskinin reddiyesidir ve eskiden başka bir şeye duyduğun ihtiyaçtır. Önce kaçınılmaz olarak negatif bir tanımdır bu. Ama hep negatif kalınca elbette itici olur ve içi boşalır, düşüncen yorulur. O halde pozitif anlamıyla yüklü bir yeni yaratmanın zamanıdır. Dünü inkar etmemek için bugünü ve yarını da inkar etmemen lazımdır. Yaşayabilmek, var olabilmek için. Bunu nasıl başarabilirsin? Biçimlerde takılıp kalmadan, yeni tarzlar yaratarak. Biçim statiktir. Eski ya da yeni, biçim hep içeriye göredir. Yeni biçimlerde statik olabilir. Tarz ise dinamiktir. Tarz eylemin biçimidir. Tarz hareket halinde yeniden biçimlenmektir. Tip biçimlerin soyutlamasıdır. Tarz ise üslupların soyutlaması. Yeni de olsa biçimdeki değişiklik eski içeriği muhafaza edebilir. Muhafazakarlık yeni biçimlerde sürebilir. Devrimcilik ise yeni tarzlarda gerçekleşir. Yeni tarz hareket halinde yeniden biçimlenme içeriği de değiştirir. Klasik ise eski değildir. Biçimi ne olursa olsun eskimez. Çünkü klasik özü yakalayabilen ya da özü en iyi ifade edebilendir. Bu nedenle muhafazakarlık klasizm ile bağdaşmaz ve yeni tarzlar klasik olanı reddetmezler. Çünkü klasik bugünü de yaşar, yarını da. Devrimcilik özü koruyarak dünü, bugünü ve yarını aynı anda yaşayabilmektir. Devrim bir klasiktir. Yeni tarz devrimcilik, devrim hemen şimdi diyebilmektir. Dünyada ve ülkende sermayeden yana olmak ve emekten yana olmak elbette yine sağda durmak ve solda durmak şeklindeki klasik bir ayrımda ifade ediliyor. Nedenli yeni dünya düzeni kurulursa kurulsun, sermaye güçleri kapitalizmi muhafaza etmek istedikleri için günümüz insanlığını muhafazakar kategorisini oluşturuyorlar. Özal da Demirel de nedenli yenileşme yanlısı olurlarsa olsunlar, bunlar da kendini yeniden üreterek mevcut düzenin ya da yeni düzenin korunmasından yana olan muhafazakar politikacılar. Sen bir sosyalist olarak bu dünyayı değiştirme ütopyasını ifade eden sosyalizm anlayışınla dünyada ve ülkende muhafazakarlığın her türüne karşı olmaya mecbursun. Bu varlık nedenin. Ama bugünkü dünyada eski ve yeni olanca farklılıklarıyla ayrışıyor. Karşındaki güçler de bunu muhafazakarlık ve liberalizm şeklinde ifade ediyorlar diye ayrışmanın kendi sürecinde de yaşanışını görmezlikten gelemezsin. Senin tarafta da yenileşmeye direnmek muhafazakar solculuk sayılabilmeli. Sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün sol hareketteki yapılanmalarda sağ sapma, sol sapma ölçütlerine göre oluşan ayrışmalar önemini yitirmiştir. Bugün solculuk, muhafazakar ve yeni tarz devrimcilik olarak ayrışmaktadır. Bundan böyle sol hareketteki sağ ve sol sapmalar, biçimlerindeki farklılığa rağmen eski tarzlarda saplanıp kaldıkları ölçüde muhafazakar bir kimlik taşıyacaklar ve böylece aslında ayrışacaklardır. Sağ sapma determinizmdir, revizyonizmdir, reformizmdir, pasifizmdir, uzlaşmacılıktır, teslimiyettir, parlamentarizmdir, ekonomizmdir, legalizmdir ve benzeridir. Sol sapma çoğu kez voluntarizmdir, dogmatizmdir, maceracılıktır, aktivizmdir, uzlaşmazlıktır, sekterliktir, şiddete dayanan mücadeleyi ve illegaliteyi fetişleştirmektir, anarşizmdir ve benzeridir. Ama şimdi ister sağdan getirilen gerekçelerle, ister soldan getirilen gerekçelerle yeni tarz bir devrimciliğe karşı diretmek muhafazakarlıktır. Sağ ya da sol sapmada aynılaşmış bir gericiliktir. Önünde duran muhafazakarlık tarzı, kelimenin sözlük anlamının ima ettiğinden de başka. Ortodoksluk değil, hatta dogmatizm bile değil. Düpedüz bugünü ve yarının inkarı, inkarcılık. Ama muhafazakarlıktan kurtulmak için dünü inkar gerekmez. Dündeki klasiği yaşatmak ve bugünü ve yarını inkar etmemek yeterlidir. Biçimde yenileşerek eskinin sağ ya da sol argümanlarıyla siyaset yapma tarzı da muhafazakarlıktır. Önemli olan biçimde değil, tarzda gerçekleşen yenileşmedir. Üstelik içinde yeşerdiği koşullar hesaba katıldığında 1960'lardaki tip örgütlenmesini ve 1970'lerdeki THKP örgütlenmesini sağ sapma ya da sol sapma saymak, tip THKP'ye göre sağ bir parti ve THKP'de tipe göre sol bir parti görüntüsü vermekle birlikte doğru olmayacağı halde, bugün bu iki tarzı da savunmak yine muhafazakarlıktır. Ve bugün illegaliteyi fetişleştiren TDKP kadar legalitenin suyunu çıkaran TBKP de muhafazakardır. TDKP yasal parti kursa bile bu özelliği değişmeyecektir. Çünkü mutlaka kendi yasal partisinin toplantısında da yaşasın TDKP pankartını açıvermek temel siyaset tarzı olacaktır. Benzer şekilde TBKP de illegal ömrünü tamamlayıp legal yaşam tarzını seçtiğinde eski muhafazakar tarzından kurtulamadığı için bu kez çizginin öbür tarafına geçerek liberal bir parti, bir düzen partisi olabilmiş ve böylece sol örgütlenmeler karşısında düzeni savunan, düzenin muhafazasından yana olan bir tarza mahkum olmuştur. Nedenli liberal söylemlere sahip olurlarsa olsunlar, bütün düzen partileri gibi devrim karşısında statükoyu savunan TBKP şimdi de bir muhafazakar partidir. Yeni formülasyonlar kuralı. Sana yeni formülasyonlar lazım. Yetindiğin zaman seni muhafazakar yapacak formülasyonlarına yeni tarz formülasyonlar katabilmelisin. Bugün yeni formülasyonlara ihtiyaç duymuyor musun? Düne ait formülasyonlar yeterli oluyor mu? Düne ait formülasyonlara takılıp kalanlar, düne inkar etme ve baskılanması altındakiler, bugünü ve yarını inkar etmiyorlar mı? İki kere inkarcı olmuyorlar mı? Sana göre de devrimcilik sadece dünü değil, bugünü ve yarını yaşayabilmek değil mi? Devrimi bugün, hemen şimdi yapmaya başlamayı bilmelisin, yarın devrimi başarabilmek için. Düne ait formülasyonların her biri anlamlı yol ayrımlarını tanımlıyordu. Şimdi bunlarla yetinmek ya da bunları gözeterek çözümlemeler yapmak, önündeki görevleri sadece bunların açıklayabileceğini sanmak, bu yolda hiç ilerlenmemiş olduğunu sanmak sayılmaz mı? Formülasyonlar birer soyutlamadır, yapısal olanı ifade eder. Yapılar ise tarihsel olarak değişir elbette. Somutlamalar tarihseldir. Süreci değişimiyle, süreçteki yapıların değişmesiyle çözümler. Her yeni somutlama bu nedenle yeni bir soyutlamaya yol açar. Bugün Bolşevikleri THKP'yi, devrimci hareketini, kendini taklit etmeden, bütün bunları yeniden üreterek oluşturduğun bir yolda yürümen şart. Kimi inkarcı diyecek, kimi dogmatik. Kendi kavramların ile, kavramlar dünyası ile, beynini köreltmeden, geçmiş pratiğine kendini zincirlemeden maratona devam. Öncü savaşı, evet, ama THKP'nin taklidi değil. Direniş komiteleri, evet, ama devrimci hareketinin taklidi değil. Dev gençlik almak mı? Evet, evet, ama dev genci taklit ederek değil. Şimdi bu yaşanmış pratiklere ve pratiklerin kavramlarına yeni pratikler ve kavramlar katarak, bu pratikleri yeniden ve farklı biçimlerde sürdürerek, üreterek, yeni bir tarz ile, buna uygun yeni bir kavram dokusu ile. Formülasyonlarını, kavramlarını ve pratiklerini, kısaca teorik pratik birikimini, kat edilen yolda gelinen kilometredeki anlamıyla kavrayabildiğin ölçüde ilerleyebilmek için mutlaka yeni formülasyonlar, kavramlar ve pratikler üretebilmen neden mi gerekiyor? Lenin kimlerle dövüşüyordu? Mao kimlerle? Mahir kimlerle? Ve 1975'lerdeki sen kimlerle? Onların karşısındaki somut düşmanların elinde hangi araçlar vardı? Bu araçları hangi tarzda kullanıyorlardı? Onlar buna göre silahlandılar. Ellerindeki güçleri karşılarındaki düşmanın mevzilenmesine göre mevzilendirmeye çalıştılar. Sen şimdi soyut olarak burjuvazi, sömürücüler gibi kavramların ötesinde somut olarak kime karşı dövüşüyorsun, nelerle silahlanmalısın? Bunun için karşındaki somut hedefleri algılamak, bunların somut fotoğraflarını çekmek gibi basit bir yola başvurabilirsin. Hadi daha diyalektik bir öneri, hareket halindeki filmlerini de çekebilirsin. Bu somut fotoğraf ya da hareketli film, sürecin tarihsel olarak yaşadığı değişimin çözümlemesi, bu somutlama sana yeni bir soyutlama sunabilecektir. Bu soyutlama düzeyinde karşındaki güçlerin yapısal çözümlemesini yansıtan yeni formülasyonlarını elde edebilirsin. Karşında elbette yine emperyalizm var, kapitalizm var, burjuvazi var. Bunlar değişmedi. Bunların hunharlığı ve barbarlığı da değişmedi. Ama karşındaki güçler artık eski çözümlemelerle formüle ettiğin şekilde bulunmuyor. Bunlar değiştiler ve kendilerini yeni dünya düzeni kurallarına göre teçhizatlandırdılar ve mevzilendirdiler. Sen hala eski terk ettikleri mevzilerine saldırırsan, eski kullanmadıkları silahlarını kullandıklarını varsayarsan sadece halt etmiş olursun. İşte bunların karşısında mevzilenmek, silahlanmak ve mücadele etmek ihtiyacının karşılanması yeni bir formülasyondur. Ama bütün bunları yine sen yapacaksın. Ama nasıl? Sürekli olarak olgunlaşmamış bir kriz yaşayan, her düzeyde krizler ülkesi olan şu ülkede, devrim hemen şimdi, şiarıyla politikleşmiş bir toplumsal devrimi yaratmaya nasıl başlayacaksın? Bugün böyle bir başlangıç için önüne duvar olan depolitizasyonun kırılmasını nasıl sağlayacaksın? Buna girişebilmek için önce sosyalistlerin elini kolunu bağlayan demoralizasyonun aşılması, yani başarının kazanılması uğruna neler yapacaksın? Üstelik birini sağlamak diğerine sımsıkı bağlıyken bu ikilemi nasıl aşacaksın? Söz gelimi bu parlamentarist bir yoldan sağlanabilir mi? Buna inanabilir misin? Peki ama Türkiye'de parlamentarizm batıdakilerden 1000 kat fazla depolitizasyonun kaynağı değil mi? Bu nedenle yine gerilla lazım değil mi? Ama nasıl bir gerilla? Gerilla bugün de burjuvaziyi senin zemininde savaşmaya mecbur etmek, politik inisiyatif ve özellikle günümüzün kontrpolitikasına karşı ideolojik politik silahlarını, argümanlarını yeniden kazanabilmekse, bunun politika diline tercümesi nasıl olacak? Gerillaya olan ihtiyacın eski biçimlerini ifade eden eski formülasyonlara takılıp kalmak inkarcılıktır. Geçmişin biçimini taklit etmek, bugünün ve yarının görevlerini inkar etmektir. Bunu sakın unutma. Bu rasyonali fark ettiğin ölçüde artık akıllı olmamak elinde değildir. Bu rasyonalin gereğini yapmaktan başka da çaren yoktur. Çünkü sana önce diğer akıllı adamları da cezbedecek bir dava lazımdır. Yoksa üç kelimeye indirgenmiş ve inkarcılık baskılanmasıyla tarif edilmiş bir davanın peşinden ancak 3-5 mümin gidebilir.